أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Ahkam tefsirinin ilk dersine başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Kur'an'da bazı ayetler hüküm ifade eder, bazıları hüküm ifade etmez. Yani farz veya haram gibi ya da müstahap gibi veya mübah gibi bir hüküm ifade edenler ahkam ayeti olmuş oluyor. Fıkhi bir hüküm ifade edenler. Eğer bir hüküm ifade etmiyorsa tabi onlara ahkam ayeti demiyoruz. Ahkam hükmün çoğuludur. Hükümler yani ahkam tefsiri dendiği zaman da Kur'an'daki hükümleri içeren ayetleri tefsir eden kitaplar anlaşılır. Tefsirler çeşit çeşit. Rivayet tefsiri, dirayet tefsiri şeklinde, tasavvufi tefsirler şeklinde çeşitler olduğu gibi bir de sadece Kur'an'daki hüküm ayetlerini alan, onları açıklayan tefsirler var. Bunlara da ahkam tefsiri deniyor. Tarihte Cessas'ın tefsiri gibi ahkam tefsirleri olduğu gibi bu çağda da yazılmış olan tefsirler var. Sabuni'nin tefsiri de onlardan birisi. Biz oradan ders yapacağız. Yani ahkam tefsiri okumaya yeni başlayan kimseler için daha kolay olduğundan dolayı, daha anlaşılır olduğu için Sabuni'den ders yapacağız. Kur'an'daki ahkam ayetleri sayısı üzerinde ihtilaf edilmiştir. 200 diyen de olmuştur, 500 diyen de olmuştur. Ahkam ayetlerinin sayısı tam olarak bilinememiştir. Çünkü bir alimin bu ahkam ayetlerinden değildir dediği bir ayet hakkında diğer bir alim ahkam ayetlerindendir diyebilmektedir. Çünkü birinin göremediği hükmü diğeri görebilmektedir. Yani birisi baktığı zaman onda bir hüküm göremiyor. Diğeri ise baktığında onda bir hüküm görüyor. Dolayısıyla hüküm gören, yani bu bir meselenin hükmünü ifade eden bir ayettir dediği zaman, o şekilde gördüğü zaman o zaman o onu ahkam ayeti kabul ediyor. Oradaki hükmü göremeyen onu ahkam ayeti kabul etmiyor. Ya da orada bir hüküm olduğunu kabul etmeyen, yani bu ahkam ayeti değildir diyor. Onun için ahkam ayetinin sayısı konusunda da bir ittifak sağlanamamıştır. Ahkam tefsirleri diğer tefsirler gibi çok fazla öyle mana üzerinde durmaz. Yani öğüt tarzında çok fazla bir şey olmaz içinde. Daha ziyade o ayetten çıkarılacak hükümler neler olabilir? Mezhepler bu konuda neler demiştir? O ayetteki hangi kelimeye dayanarak hangi hükmü vermişlerdir? Daha ziyade bu şekilde ele alırlar. Yani bir İbn Kesir'in, bir Tefhim'in, bir Fizilal'in ele aldığı üslupla değil de daha çok hüküm yönünden ele alırlar. Diğer tefsirlerde de hükmüne çok fazla girmez. Kısaca belki girerler. Esas olarak o ayetin toplumsal bir toplum için ne gibi bir mana ifade ettiği, bir Müslüman için ondan nasıl bir mana anlaması gerektiği, bunun üzerinde dururlar daha ziyade. Yani tefsir hangi amaçla yazılmışsa ona ağırlık verecektir haliyle. Normal bir tefsirde ahkam ayetini çok uzun uzun anlatmaz. Bu hususta fıkıh kitaplarına bakılsın der. Ya da işte ahkam tefsirlerine bakabilirsiniz der. Daha ziyade onun bir Müslüman nasıl anlamalı o yönden tefsir ederler. Onunla ilgili hadisler varsa veya başka ayetler varsa onları ortaya koyarlar. Hüküm üzerinde çok durmazlar. Ama ahkam tefsirleri de tam tersine hüküm üzerinde çok dururlar. O ayetle ilgili mezheplerin görüşlerini ortaya koyarlar. Çok fazla öğüt kısmı üzerinde durmazlar. Sabuni'de biraz o da var. Yani son kısmında ayette alınacak olan dersler, ibretler şeklinde. Ona da biraz girmek istemiş. Yani normalde ahkam tefsirinin çok da konusu değildir o aslında. Ama yani bu kitabı okuyan kişi biraz da bu ayetin topluma ne demek istediğini, bir Müslümana nasıl bir mesaj vermek istediğini, bundan nasıl bir ders çıkartmak gerektiğini de anlasınlar istemiş. Onun için de böyle bir bölüm de sonunu eklemiştir. Kitabın yani yazılış tarzı bu şekilde. Yazarımız önce ayeti alıyor, ayetteki bazı kelimeleri açıklıyor. Arapçada o kelime hangi manaya gelmektedir? Bazı önemli kelimeleri. Farklı olan bir kelime varsa, açıklanmaya muhtaç olan bir kelime varsa, sadece onu, yani bir Arap'ın da merak ettiği bir kelime. Acaba bu kelime ayette hangi manada kullanılmış? Ya bazen birkaç manaya gelebilen bir kelimedir. O yüzden izaha muhtaçtır. Ya da her Arap'ın çok iyi bilmediği bir kelimedir. O gibi kelimeleri açıklıyor. Ya da o kelime hüküm açısından önemli bir kelimedir. O kelime üzerinde mezheplerin farklı görüşü olabilir. Bu gibi sebeplerden dolayı bazı kelimeler açıklar. Biz onlara girmeyeceğiz. Onlar Arapça ile ilgili olduğu için. Kitabımızın yöntemi bu. Önce ayetlerin lafzi tahlillerini yapıyor yani. Bazı kelimeleri açıklıyor. Ondan sonra ayetlerdeki genel manaları ortaya koyuyor. Ondan sonra ayetten çıkarılacak hükümler. Asıl olan da odur. Yani kitabın yazılışının asıl maksadı odur. Bizim ilk olarak ele alacağımız birinci derste ile ikinci dersten başlayacağız. Zaten birkaç ders yapabileceğiz. Sihir konusu, yani toplumda en fazla karşılaştığımız 5-6 konuyu işleyeceğiz. Şunu da ayrıca belirteyim. Bu tefsirde anlatılmayan başka ahkam ayetleri var. Yani bu tefsirde olmayan ayet ahkam ayeti değildir denilemez. Başka ahkam tefsirlerinde olan, bu tefsirde olmayan başka ayetler var. Yani Sabuni bunlardan işte önemli gördüklerini, değişik olanlarını, yani birbirine benzer olanları hepsini anlatmak istememiş. Bazılarını anlatıyor, bazılarını anlatmıyor. Onun için yani bu tefsirde bulamadığınız bir ahkam ayeti olursa başka ahkam tefsirlerine bakabilirsiniz. Yani burada yoksa o halde ahkam ayeti değildir diyemezsiniz. Demin de ifade ettim, zaten ahkam ayetlerinin sayısı üzerinde de bir ittifak yok. 200 diyen de var, 300 diyen de var, 400 diyen de var. Yani ittifak edilememiştir. Çünkü herkes o ayette hüküm görememiş olabilir. Yani bir hüküm var belki ayette. Ama onu görememiş olabilir yani. Mesela hareket metoduyla ilgili ayetler, geçmiş tefsirlerimizde, eski kadim tefsirlerde hareket metoduyla ilgili ayetler hiç mesela açıklanmaz yani. Yani hareket metodu açısından açıklanmaz. Stratejiyle ilgili mesela ayetler, yani Allah Azze ve Celle peygamberimizi kendi haline bırakmamış. Yani al sana bir dava, ne yaparsan yap dememiş. Ona bir de yol göstermiş. Şöyle yapacaksın, böyle yapmayacaksın. Bu şekilde bir yol gösterme var. Yani basit meseleleri bile bize öğreten bir din, en önemli konu olan hareket metodunu, stratejiyi öğretmemiş olamaz. Peygamberimizin başıboş olması mümkün değil. Sürekli bir kontrol var üzerinde ve yönlendirme var. Ama mesela o ayetlerdeki gösterilen hareket metodunu ve stratejiyi eğer o gözle bakarsanız görebilirsiniz. O gözle bakmıyorsanız böyle normal bir ayet gibi görürsünüz. Mesela kafirlere itaat etme ayetini, فَلَا يَطُطَيِ الْمُكَذِّب۪ينَ, inkar edenlere, kafirlere itaat etme. وَدُّوا لَوْ تُطْهِنْ فَيُطْهِنُونَ, istiyorlar ki sen yumuşak olasın, ılımlı olasın, onlar da sana karşı ılımlı olacaklar. Böyle istiyorlar, onlara itaat etme. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, ey kafirlerde tapmam taptığınıza, lekum dinukum veliyedin. Şimdi bunlarda bir hareket metodu var, strateji var ama o gözle bakmayan görmez. Mesela tıpla ilgili bir ayet, çocuğun mesela anne karnındaki gelişim aşamaları, o gözle bakmayan göremeyebilir veya o bilgilere sahip olmayan, tıp bilmeyen insan oradaki tıbbi bilgileri, mucizeleri göremeyebilir. Göremez hatta. Astronomi bilmeyen, astronomiyle ilgili, gök bilimleriyle ilgili ayetleri anlayamayacaktır. Oradaki önemli noktaları göremeyecektir. Elhasıl bir ilmi, Kur'an'ın temas etmiş olduğu hangi ilim dalıysa, hangi ilim dalıyla ilgiliyse, o konuda bilgisi olmayan Kur'an'daki o mucizeyi göremeyecek, o meseleyi anlayamayacaktır. Nasıl ki bu ayetin şu ilim dalıyla ilgili olduğunu, şu mesajı verdiğini anlamak için onunla ilgili bir şeyler bilmek lazım ise, aynı şekilde bazı ahkam ayetlerini de ahkam ayeti olduğunu anlayabilmek, yani fıkıh bilmekle ve görebilmekle alakalı. Onun için bazı ayetlerde hüküm olduğu halde bazıları görememiş olabilir yani. Yani bu biraz dikkat meselesi. Fıkıha aşina olma meselesi. Biraz da nasip meselesi. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani bir ahkam tefsirinde mesela bir ayetten bir hüküm çıkarıldığını görürsünüz. Ya da bir başka normal bir tefsirde de bazen olur. Normal tefsirler de bazen ahkam ayetlerini biraz anlatır. Orada bir hüküm çıkarıldığını görürsünüz. Başka bir tefsirde o hükmün çıkarılmadığını görürsünüz. Yani demek ki birisi orada hüküm görüyor, birisi görmüyor. Onun için şaşırmamak lazım. Yani filan ayetten bir alim böyle bir hüküm çıkarıyor. Ama falan alim çıkartmıyor. O olabilir, belki göremiyor. Ya da kabul etmiyor, yani öyle bir hükmün çıktığını kabul etmiyor. Belki meseleyi biliyor da ama o hükmün çıkacağını kabul etmiyor. O hüküm bu ayetten çıkmaz diyor mesela. Bunlar mümkün yani. Mesela bu tefsirde de geçer. La yemessuhu illel mutahharun. Vaka suresinde Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunmaz. Ya da dokunmasın. İki manaya da gelebiliyor. La nefi lası da olabilir, nehi lası da olabilir. İki ihtimalden dolayı iki mana mümkün yani. O zaman bir alim mesela bunu eğer nefi lası olarak kabul ediyorsa, nefi, Fatma'nın fesiyle, nefi lası olarak kabul ediyorsa mesela bundan bir hüküm çıkmaz diyecektir. Yani şeytanlar dokunamaz. Temiz olmadıkları için dokunmaz. Dokunamaz. Yani o zaman bir haber verme gibi, yani vahiy gelirken şeytanlar dokunamıyor, merak etmeyin demek oluyor. Yani ey kafirler, siz de böyle bir şey iddia etmeyin. Ey Müslümanlar, siz de böyle bir şüpheye kapılmayın. La yemessuhu illel mutahharun. Ancak temiz olanlar, yani şeytanlar dokunamaz. O zaman burada bir hüküm yok yani. Böyle anlarsak bir hüküm yok. Ama bazı alimler buradaki la'yı nehi lası olarak anlamışlardır. Nehy ediyor demişlerdir. O zaman bir hüküm var demek olur. Yani la yemessuhu illel mutahharun, o zaman temiz olanlardan başkası dokunmasın. Yasaklıyor yani. O zaman hüküm var. Yani abdestli olmayanlar dokunmasın. Böyle anlaşıldığı zaman o zaman o ayet ahkam ayetlerinden olacak. Diğer türlü anlayanlar hayır diyecek ki burada bir hüküm yok. Sadece Allah Azze ve Celle bize haber ediyor. Yani melek vahiy getirirken şeytanlar dokunamıyor. Dokunamaz. Yani sizin için bir hüküm yok da hani bir olay anlatılıyor size. Tereddütte kalmayın yani demek istiyor. Demek ki oradaki la üzerinde ihtilaf var ve dolayısıyla birisi orada hüküm görüyor, birisi hüküm görmüyor. Bunun gibi bazı ayetler hüküm ayeti midir, değil midir tartışılmıştır. Onun için burada göremediğiniz bir ayet bir başka tefsirde ondan bir hüküm çıkartmış olabilirler. Tabi ayrıca hüküm deyince de yalnızca helal haram gibi hüküm değil de belki başka bir hüküm de olabilir. Onun mübah oluşu, mendup oluşu, haram oluşu, farz oluşu gibi hükümler den birisi olabilir. Mekruh oluşu, böyle bir hüküm çıkarılabilir. Bazen de mesela bir hareket metodu, bir stratejik hüküm çıkarılabilir. Yani şöyle yapın, şöyle yapmayın, bir strateji gösteriyor olabilir. Bu da eğer emir sigasıyla gelmişse ona da uymanız gerekir demektir. Belki gündelik hayatımızla ilgili böyle bir fıkhi mesele değil, belki hareket metoduyla ilgili, faaliyet hayatımızla ilgili bir hüküm olabilir yani. Allah'ın hükmü hangisi olursa olsun uymak zorundayız. Yani mesela bir diyelim domuz etinin haramlığına dair ayet bir hüküm ifade ediyor da ona uyuyoruz da domuz eti yemiyoruz da içki içmiyoruz da leş yemiyoruz da mesela diyelim ki kafire itaat edebilir miyiz? Yani aynı Kur'an kafire de itaat etme diyor, domuz da yeme diyor mesela. Müslümanlar domuz yememeyi kabul ediyor ama kafire itaat etmemeyi düşünmüyor, kafire itaat ediyor. Domuz yemiyor ama kafire itaat ediyor. Halbuki ikisi de ahkam ayeti. İkisi de bir şey emrediyor yani. Ama hep böyle olmuş yani. Tarih boyunca da böyle olmuş. Bazı ahkam ayetleri anlaşılmak istenilmemiş, onlara uyulmak istenilmemiş çünkü zor gelmiş. Evet, bu kısa girişten sonra sihirle ilgili ayete başlıyorum. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde 101. ayette وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ onlara bir peygamber, Allah katından bir peygamber geldiği zaman kendi yanlarındaki kitabı tasdik edici olarak yani Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden bir peygamber geldiğinde نَبَزَ فَر۪يكُمْ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ kitap ehlinden olanlar, Yahudi ve Hristiyanlardan bir fırka نَبَزَ فَر۪يكُمْ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Yani onlara Allah'tan bir peygamber geldiğinde Allah'ın peygamberine uyacaklarına, kitabına uyacaklarına, kitabı arkalarına attılar. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ sanki bilmiyorlarmış gibi, sanki bu gelenin peygamber olduğunu bilmiyorlar, sanki duymamışlar gibi, onu arkalarına attılar. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانَ yani kitaba tabi olmadılar, neye tabi oldular? Şeytanların uydurduklarına tabi oldular. وَاتَّبَعُوا yani peygambere uymayanlar şuna uydular. Kitaba uymayanlar, kitabı arkalarına atanlar neye tabi oldular? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانَ şeytanların Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine uydurdukları şeylere ittiba ettiler, onlara uydular. Demek ki uyulması gerekene uymayanlar, uyulmaması gerekenlere uyarlar. Uymak zorunda kalırlar. Hakikatlere uymayanlar yanlış şeylere uyacaklardır. İnsan illaki bir şeye ittiba eder. Mutlaka. Ama hakka ama batıla. İnsan mutlaka bir şeye ittiba edecektir. Ayet ona işaret etmek istiyor. Yani kendilerine hatta kendileri bir peygamberi bekliyorlardı ehli kitap. Bir peygamber gelecek, biz onunla beraber olacağız, sonra size göstereceğiz ey müşrikler diyorlardı. O peygamber gönderildi, o kitap gönderildi. Ondan sonra o kitabı arkalarına attılar. İşlerine gelmedi çünkü kitaptaki bazı hükümlerin kendilerinin nefsine zor geleceğini düşündüler. Kitabı arkalarına attılar, peygambere kulak vermediler. Peki neye uydular? Peygambere uymayanlar, kitaba uymayanlar. Ve tebe'u. Yani Allah Azze ve Celle hakka uymayanlar batıla uyar demek istiyor. Hakka uy ki batıla uymaktan kurtulasın. Ve tebe'u mâ tetlu şeyatîn alâ mülkü Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine, yani onun saltanatı, hükümranlığı, onun yapmış oldukları, onun geride bıraktıkları üzerine şeytanların uydurdukları yalanlara uydular. Hakikate uymayınca yalanlara uydular. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ Ama hakikatte Süleyman kafir olmadı. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Ama kafir olanlar o şeytanlardır. Şeytanlar kafir oldular. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın sihirbaz olduğunu, iftirasını şeytanlar ortaya attı. Şeytanlarla irtibat halinde olanlar da bunlara inandı. Şeytanlaşmış insanlar bunlara inandı ve bu sözü yaydılar. Hakikatte ise وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ Süleyman kafir olmadı, sihir yapmadı, sihirbazlıkla bir şey yapmış değil. Onun gösterdiği olağanüstü haller bir mucize idi, sihir değildi. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın gösterdiği harikalar, yani mucizeler, sihir olduğunu izlenimini verdi şeytanlar. Halbuki o bir sihir değildi. 12 mucize idi. Fakat şeytanlar Süleyman Aleyhisselam'ın inkar edilmesi için, çünkü bir peygamber inkar eden kafir olur. Zaten şeytanın da maksadı insanı kafir yapmak. O yüzden Süleyman Aleyhisselam'ın sihirbaz olduğu şeklinde bir takım laflar ortaya attılar ve Kur'an da bunu reddetmek üzere geldi. Bu ayet bir peygamberin hakkını da teslim etmektedir. Yani Allah Azze ve Celle bir peygamberinin dürüst bir peygamber olduğunu söylemek suretiyle peygamberini korumaktadır. Ve bize de aynı zamanda bu ahlakı da kazandırmaktadır. Yani ey Müslümanlar, siz de birbirinizi koruyun. Birinize iftira atıldığı zaman diğerleri hemen ona inanmasın. Bakın Allah Allah olduğu halde bir kulunu temize çıkarıyor. Süleyman'ın bir sihirbaz olmadığını, onun bir peygamber olduğunu söylüyor. Siz de böyle içinizden birine bir iftira atıldığı zaman siz de iftirayı susturmak için konuşun. Öyle olmadığını siz de anlatın. Yoksa yayılır iftira. Yani birbirinizi koruyun. Nasıl ki Allah koruyorsa Müslümanları iftiralara karşı, siz de birbirinizi iftiralara karşı koruyun. İftiralara prim vermeyin, onu yaymayın. Eğer birisi duymuşsa o zaman cevabını verin. Duymamış bir adamla oturup da bunu konuşmanın ve yaymanın bir alemi yok. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir peygamberinin peygamber olduğunu ve ona atılan bir iftira olduğunu anlatma görevini kendi üzerine almış. Neden? Çünkü Kur'an'da Süleyman Aleyhisselam bir peygamber olarak geçince Yahudiler dediler ki Muhammed Süleyman'ı peygamber zannediyor. Halbuki Halbuki o bir sihirbazdı. Şeytanların daha evvel uydurduğu laflara inanıyorlardı. Ve bir peygamberi inkar ediyorlardı. Şeytanların uydurduğu lafa inanıp Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar ettiler. Onun gösterdiği mucizelerin bir sihir olduğuna inanmaya başladılar. İşte onun üzerine bu ayet geldi. Yani Muhammed Süleyman'ı peygamber zannediyor. Halbuki sihir, o bir sihirbazdı dedikleri zaman Allah Azze ve Celle hayır öyle değil, o bir peygamberdi diyerek gerçeği ortaya koydu. Ve وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ Süleyman kafir olmadı derken yani sihirle uğraşmadı. Yani sihirbazlık yapmış olsaydı demek kafir olmuş olacakmış. Sihirbazlık yapmadı. وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا Ama şeytanlar kafir oldular. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ İnsanlara sihri öğretiyorlar. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Ve Harut ve Marut adlı iki meleğe indirileni insanlara öğretiyorlar. Harut ve Marut adlı iki meleğe Allah Azze ve Celle bu ilmi öğretti ve onlar gelip dünyada bu ilmi bazı insanlara öğrettiler, sihir ilmini. Açıklayacağız bunların sebebi neydi? وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرْ Kimseye öğretmezlerdi bu iki melek. Önce derlerdi فَلَا تَكْفُرْ Kafir olma ha. Biz bir fitneyiz. İmtihan için gönderildik. Bu iş iyi bir şey değil. Öğrenme. Derlerdi. O ısrar ederse ondan sonra öğretirlerdi. Önce görevini yapardı melek. Yani biz imtihan için gönderildik. İnneme nahnu fitne. Biz imtihan için gönderildik. Biz fitneyiz. İmtihanız. Fela tekfur. Kafir olma. Bu işi öğrenme. Böyle derlerdi. Ondan sonra o illa da öğrenmek isterse o zaman ona öğretirlerdi. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ O iki melekten karı kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı. Demek ki sihir bu kadar etkili. Karı kocanın arasını açabilecek kadar. Karı koca arasında diğer insanlardan daha fazla bir muhabbet olur normalde. Onların arasını açabilecek kadar. Demek ki iki arkadaşın arasını daha da kolaylıkla açabilir. Karı kocanın arasını açabiliyorsa, demek ki iki arkadaşın arasını daha rahat açabilir. O iki melekten bunun yöntemini öğreniyorlardı. Yani nasıl ara açılır? Karı koca nasıl birbirine düşman edilir? Bunları öğreniyorlardı. وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Onlar hiç kimseye zarar veremezlerdi. Ancak Allah'ın izni olursa o başka. Allah'ın izni dışında kimseye zarar veremezlerdi. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Ve onlar onlara zarar verecek şeyler öğreniyorlardı. Fayda verecek şeyler değildi onlar. Onlara fayda vermeyecek, onlara zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Yemin olsun ki onlar kendilerine ahirette hiçbir nasip verilmeyecek olan şeyleri öğrendiler. Ya onlar biliyorlardı ki o sihri satın alan kişinin ahiretten bir nasibi yoktur. Bir halakı bir nasibi yoktur. Bunu biliyorlardı Buna rağmen bunu yapıyorlardı yani. Yani ahirette nasipsiz olacağını biliyorlardı. Yani ahirette nasibin olmaması küfrüne işaret olur. Çünkü kafirin ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Ebediyen cehennemdedir. Dolayısıyla bunlar ahiretten demek ki yani ahirette nasibimiz olmasın önemli değil diye düşünecek kadar ileri gitmişler demek ki. Yani bunu bile bile yapıyorlarmış. Yani aslında ahireti kabul etmediklerine de işaret sayılabilir bu. Çünkü ahireti kabul eden bir insan ahirette nasibim olmasın diyemez yani. Yani cennete girmeyeyim, cehenneme gireyim diyemez yani. Aslında bunların ahireti de inkar ettiklerini işaret. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ Ne kadar kötüdür nefisleri için satın aldıkları o şey. Yani kendilerini ya da sattıkları şey لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Keşke bunu bilselerdi. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Eğer onlar iman etselerdi ve sakınsalardı, yani Allah'tan sakınmış olsalardı, onlar için çok daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi. Kendilerine verilecek olan sevap, onlar için çok daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi. Yani, kendileri için hayırlı olan şeyle uğraşmadılar, hayırsız işlerle uğraştılar. Şimdi burada geçen şeytanlar ifadesi ve tebeu ma tatlu şeyatinu ala mulki Süleyman. Şeytanlar diyor. Burada şeytanlar öncelikle cin şeytanlarıdır. En'am suresinde de şeyatinel ins vel cin buyuruyor. Yani ins ve cin şeytanları. Demek ki insanlardan da şeytan var, cinlerden de şeytan var. Ebu Zer Gıfari bir hadiste Peygamberimize sordu ya Resulallah insanlardan da var mı dedi şeytan. Evet dedi Peygamberimiz. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâs minel cinneti vennâs. O vesves hangi nev'idendir? Vesves olanlar, vesvese verenler kimlerdendir? Minel cinneti vennâs. Hem cinlerden hem de insanlardan. Yani demek ki İnsanlardan da vesves olanlar var. İnsanların kafasını bulandıranlar, vesvese verenler, ideolojiler uyduranlar, şeytanlık yapanlar, vesves olan şeytan gibi bunlar da aynı görevi yapmaktadırlar. En'am suresinde de zaten bunu açıkça ifade ediyor. Şeyatinel ins vel cin buyuruyor. İns ve cin şeytanları. Bunlar birbirlerine zuhrufel kavli, süslü sözleri, yalnızlı sözleri fısıldarlar. İns ve cin şeytanlarının yaptığı işler. Yani yalnızca cin şeytanları değil, insanlardan olan şeytanlar da aynı şekilde zuhrufel kavli, ya yaldızlı sözleri bu şekilde birbirlerine fısıldarlar. Böylece aldatırlar. Güzel sözler söylerler, aldatırlar. Özgürlük derler, meşrutiyet derler, derler, derler. Bu şekilde yaldızlı sözlerle aldatırlar. Dolayısıyla o ayetlerin de işaretiyle anlıyoruz ki şeyatîn insanlardan da olabiliyor yani. Yalnızca cin taifesinden değil. Evet, önce akla gelen cin taifesinden olan, kafir olanlarına, cinlerin kafirlerine şeytan diyoruz. Cinlerin Müslümanları da var. Kafirlerine şeytan deniyor. Müslümanlarda da Müslüman cin deniyor. Yani şeytan da aslında bir cindir. Ateşten yaratılmış bir cindir. İnsanlardan olan şeytanlar da var. Cinlerden olan şeytanlar da var. Alemülkü Süleyman, Süleyman ismi de, yani Süleyman peygamberin adı olan bu isim, İbranicedir. Yani Arapça değildir bu. Kur'an'da Arapça olmayan kelimeler vardır. Nuh gibi, Süleyman gibi, İbrahim gibi. Bunlar aslında Arapça değillerdir. Bunlar İbranicedir. Kur'an'da yani Arapça olmayan kelime var mıdır? Evet, vardır. Buna benzer kelimeler Arapça değildir. Başka dillerden geçmiş, Arapça olmuş. Zaman içerisinde Arapçalaşmış. Evet. İmam Kurtubi diyor ki, sihir yani gerçek mi değil mi? Gerçekten sihir diye bir şey var mı? İmam Kurtubi'ye göre aslında sihir, hile ile bir şeyi örtmektir. Yani hile yaparak bir şeyi örtmek, bir gerçeği gizlemek. Yani aslında mesela torbanın içerisinde bir kuş var, onu göstermiyor, örtüyor. El çabukluğuyla filan onu kapatıyor. Ondan sonra torba gibi gösteriyor. Sonra torbanın içinde mesela kuş çıkıyor, tavşan çıkıyor mesela. Yani aslında sihrin aslı yoktur diyor yani İmam Kurtubi. Bunu söylemiş oluyor. Yani gerçek değildir diyor. Nasıl ki çölde uzaktan su gibi görünür ama aslında su değildir, çöldür. Aynen o şekilde böyle gösteren insanlar aslında bir hile yapmaktadırlar. Sihrin hakikati yoktur demiş oluyor yani. Ama Alusi'ye göre sihir bir ilimdir. Sihrin aslı vardır ve bu bir ilim dalıdır. Bu ilim ile bir takım olağanüstü şeyler yapmak mümkündür. Yani bu bir göz boyama değildir. Gerçekten de uzaktan uzağa etkileme sanatıdır yani. Yani icabında arasında belki kilometreler var. Ama bir takım güçleri harekete geçirerek onu etkileme, uzaktan uzağa etkileme. Bazen arasında onlarca metre, bazen belki kilometrelerce mesafe. Tabii bu da sihirbazın gücüne göre, sihrinin gücüne göre. Yani ne kadar etkili bir sihirbazsa ona göre o kadar uzağa etkileyebilir. Şimdi bu konuda en temel görüşler bunlar. İki tane temel görüş var yani bu meselede. Diğerleri de bunlara yakındır aslında. Yani bir kısım alimler diyor ki sihrin aslı yoktur. Bu bir göz boyamadır, bir aldatmadır. Bir kısmı diyor ki hayır efendim bunun aslı vardır. Bu bir ilimdir. Uzaktan uzağa etkilemedir. Yani göremediğimiz bir takım güçler var. Bunları harekete geçirerek etkileme sanatıdır. Bugünkü şartlarda bilimin gelişmesiyle göremediğimiz birçok varlığın veya gücün farkına vardık bugünün dünyasında. Birçok gücün veya mahlukun farkına vardık. Eskiden mikrop da görünmezdi mesela. Artık görüyoruz, biliyoruz. Mesela manyetik alan, otomatik açılan kapılar, kumandalar mesela, telefonlar, televizyonlar. Yani ta Amerika'daki görüntü buraya nasıl geliyor? Demek ki göremediğimiz bir takım şeylerin üzerine binerek buraya kadar gönderiliyor. Hem de çok süratli. Şimdi böyle bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla sihrin hakikati olabilir ve böyle bir ilim dalı olabilir. görünmeyen varlıklarla ilgili veya görünmeyen enerjiler. Yani bir insanın anlayamadığını bir başka insan anlayabilir. Bir insanda olmayan bir özellik bir başka insanda olabilir. Hatta bir ağaç dalında olmayan özellik bir başka ağaç dalında olabiliyor. Mesela yerin altında diyelim 30 metre altında su var. Bunu bir çam dalı göstermiyor ama bir dut dalı gösteriyor. Yani dut dalını alıyorsunuz mesela, su varsa yerin altında, dal aşağı doğru çekiyor. Orada su olduğunu anlıyorlar. Bunu büyüklerimiz oldu bitti yapmışlardır. Şu anda da onu cihazlarla yapıyorlar. Yani demek ki insanın hissedemediğini o dal hissediyor. Nasıl ki insanın gözünün görmediğini kartalın gözü görüyor. Nasıl ki insanın burnunun almadığı kokuyu kedinin burnu alıyor. Leoparın burnu kilometre uzaktaki bir hayvan leşinin kokusunu alıyor mesela. İnsanda olmayan bir takım özellikler hayvanlarda veya bitkilerde olabiliyor. Yani bir başka ağacın dalı suyu göstermiyorken dut dalı gösteriyor. Demek ki orada bir manyetik alan var. Bunu o dal hissediyor, bir başkası hissetmiyor. Bilimin gelişmiş olduğu şu zamanda artık yani ilmin genişliği ortaya çıktı ve göremediğimiz, bilemediğimiz birçok ilim dallarının olduğu artık anlaşıldı yani. Mesela bugün karateye benzer bir ilim dalı var. Ben Mısır'dayken Endonezyalılardan duymuştum. Türkiye'de pek bilinmiyor. Sihir değil, daha farklı bir şey. Kendisine saldıran insana şu şekilde bir hareket yaparak sanki havayı ittiriyormuş gibi. Tabii bunu herkes yapamıyor, bunu yıllarca çalışmış olanlar başarabiliyor. Adam yani kendisine öfkeyle gelecek, yani vücuduna bir öfke çıkması gerekiyor yani. Demek ki öfkesiz olunca olmuyor. Demek ki insan öfkelendiği zaman vücudundan bir enerji çıkıyor. O enerjiyi ittiriyor yani adam. Yani garip bir şey. Ve adam daha kendisine saldıracakken, daha arasında 5 metre 10 metre mesafe varken, tabii 100 metre mesafe varken yapamıyor bunu. 5 metre 10 metre mesafede yapabiliyor. Daha adam saldırmadan adama böyle yapmak suretiyle adam uçuyor. Arka üstü gidiyor. Vurmadan, hiçbir şey yapmadan yani. Yani bu gerçek. Herkes yapamıyor ama bazı insanların yapabilmesi bir şeyleri ispatlar yani. Demek ki insanda böyle garip güçler var. Öfkelendiğimiz zaman demek vücudumuzdan başka bir enerji çıkmaktadır. Mesela haset ettiğimiz zaman ayrı bir enerji çıkmaktadır. Çeşit çeşit enerjiler var yani. Tıpkı mesela benzin bir enerji kaynağı, petrol. Ama mesela su da bir enerji kaynağı, mesela rüzgar da bir enerji kaynağı, güneş de bir enerji kaynağı gibi. Enerji çeşitleri çok olduğu gibi insanın vücudundan çıkan enerji de çeşit çeşit. Öfkelendiği zaman başka bir enerji, kıskandığı zaman başka bir enerji, şehvetle olduğu zaman başka bir enerji, her türlü durumunda farklı bir enerji çıkıyor vücuttan. Mesela Kur'an-ı Kerim ve min şerri hasidin izâ haset diyor. Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden Allah'a sığınırım. Haset ettiği zaman. Yani demek ki haset etmezse sorun yok yani. Yani haset ettiğinde zarar veriyor, nazar olayı. Ve Peygamberimiz de nazar haktır buyurmuş. Nedir nazar yani? Gözden çıkan bir enerji. Yani herkeste yok. Herkesin nasıl ki kol kuvveti aynı değil, zeka gücü aynı değil, sesinin güzelliği aynı değil. Aynı şekilde herkesin gözünden çıkan enerjinin gücü de aynı değil. Ve bu kıskandığı zaman özellikle olmaktadır. Yani o enerjiye sahip olan insan her zaman onu gösteremiyor ancak kıskandığı zaman. Mesela bu zamanda öyle fotoğraf makineleri icat edilmeye başlandı ki farklı fotoğraf makinesi yani insanın simasını yani görüneni çekmiyor, görünmeyeni. Tıpkı mesela mesela hastanelerdeki film çeken makineler gibi. Mesela bir makine diyelim ki kemiğin filmini çekiyor. Eti göstermiyor, yalnız kemiği gösteriyor. İlginç yani değişik ışınlar var yani her ışın bildiğimiz ışın gibi değil. Yani ultraviyole ışınları, X ışınları, gama ışınları değişik değişik ışınlar var. Yani Allah'ın ilmi sonsuz acayip şeyler yerleştirmiş yani kainata. İnsan bunları gördükçe Allah'ın ilmine olan saygısı artar, hürmeti artar, Allah'a daha çok kulluk yapmak ister, istemeli. Sonsuz bir ilim var karşında yani. Yani mesela hastanedeki makine, bir makine mesela kasları gösteriyor, kemiği göstermiyor. Bir makine kemiği gösteriyor. Bir makine başka bir şeyi gösteriyor. Hepsinin ışınları farklı. Farklı ışın farklı şeyi gösteriyor. Mesela böyle bir fotoğraf makinesi icat etmişler. Henüz daha çok yaygın değil. İnsanın manevi durumunu gösteriyor. Mesela insan diyelim öfkeliyse farklı şeyler gösteriyor. Sakinse farklı şeyler gösteriyor. Kıskanırsa farklı şeyler gösteriyor. Ahlaksız bir insansa farklı şeyler gösteriyor. Hatta mesela insan da değil sadece. Bir Japon bilim adamı bundan 10 sene kadar evvel haberlere çıkmıştı. Yani sihir olayını anlamak için farklı şeyler bilmek lazım. O yüzden bunları anlatıyorum. Yani eski alimler sihir yani gerçek değildir. Yani böyle bir şey yok demiş bazıları. Ama ekseriyete göre sihir gerçektir ve bir ilim dalıdır. Ha, iyi bir şey midir? Hayır iyi bir şey değildir. Öğrenilmesi doğru değildir. Ama yani var mı? Var yani. Var. Çünkü daha neler var neler yani. Bir tek sihir değil. Daha neler var neler var. Yani insan öfkelendiği zaman insanın vücudundan çıkan enerjiyle sakin zamanı aynı değil. Mesela o dediğim fotoğraf makinesiyle af buyurun cunup olan bir insanın fotoğrafını çekiyorlar. Farklı çıkıyor. Gusül abdesti aldıktan sonra çekiyorlar. Farklı çıkıyor mesela. Yani çok garip şeyler yani bunlar. Hatta Japon bilim adamı su damlalarında bile böyle olduğunu ispat etmişti. Mesela bir suya su damlatıyor. O damlayan su tabii o tabaktaki suyun sıçramasına sebep oluyor. Her damlada fotoğrafını çekiyor. O sırada yanında güzel bir şeyler söyleniyor. Güzel bir ilahi mesela diyelim okunuyor yanında. O sıçrayan suyun fotoğrafı çekiliyor ve güzel şekiller aldığı görülüyor. Kötü bir müzik koyuyorlar ya da kötü sözler söyleniyor yanında. O anda fotoğraf çekiliyor ve çirkin şekiller aldığı görülüyor. Ağaçlarda da aynı olay. Yani ağacı korkuttuğunuz zaman ağacın korktuğu, kötü bir insan ağaca yaklaştığı zaman, eline balta olan bir insan mesela yaklaştığı zaman ağaçta bir ağacın halinin değiştiği. Tabii biz görmüyoruz ama ona uygun bir makine yapıldığı zaman görülüyor. Yani demek ki görmediğimiz çok şeyler var. Zaten biz materyalist değiliz ki görmediğimize inanmayalım. Materyalistler görmediğine inanmıyor ama elektriğe inanıyorlar nasılsa. Madem ki görmediğine inanmıyorsun, tutsana şu kabloyu. Kabloda bir şey yok. Fişe takmazsak çarpmıyor. Fişe takınca çarpıyor. Halbuki kablo aynı. Hiçbir şey görünmüyor. Niye o zaman tutmuyorsun? Tutsana hadi. Bunların yanlışlığı ortaya çıkmıştır. Yani görmediğime inanmam lafı yanlıştır. Cehaletten başka bir şey değildir. Bugün şu anda mesela burada bir sürü görüntüler ve sesler gelip gidiyor. Ta Amerika'dakinin görüntüsü belki buralarda şu anda geziyor. Ama biz onu göremiyoruz, duyamıyoruz. Ama televizyon denen cihazı kursak şuraya, anten onu çeker, televizyonda onu gösterir. Demek ki burada o görüntü var, ses var. Ama biz görmüyor ve duymuyoruz. Bu da Allah'ın bir rahmeti. İyi ki de görmüyoruz, duymuyoruz. Yoksa bu kadar sesi duyacak kadar hassas olsaydı kulaklarımız, gözümüz o kadar keskin olsaydı çıldırırdık zaten. Bütün sesleri duyardık, bütün görüntüleri görürdük ve çıldırırdık yani. Böyle hayat yaşanmazdı. Yani Allah Azze ve Celle bize kısıtlı kabiliyetler vermiş. İyi ki de öyle vermiş. Bize o kısıtlı kabiliyeti vermiş diye biz hani bunun ötesi yok zannetmemeliyiz. Yani ben duymuyorsam demek ki duyulacak bir şey yok. Ben görmüyorsam demek ki görülecek bir şey yok. Demek cehaletten başka bir şey değildir. İnsana verilen kabiliyetler sınırlıdır. Ve bu insana verilen vazifeyle ilgilidir. İnsana verilen vazife ne kadarsa o kadar kabiliyet verilmiştir. Taksinin vazifesi başka, kamyonunki başka. Taksinin vazifesi insan taşımaktır. Kamyonunki mal taşımaktır. Taksinin hızlı gitmesi önemlidir. Kamyonun çok güçlü olması önemlidir. Hızlı gitmesi değil. Güçlü olması daha önemlidir. Kepçe, iş makineleri görevi başkadır, taksininki başkadır. Yani taksiye gereken özellikler taksiye verilmiştir. Kepçeye gereken özellikler kepçeye verilmiştir. Aynen onun gibi hayvanlar da öyledir. Her bir hayvana gereken özellik ayrı olduğu için Allah ayrı ayrı yaratmıştır. İnek hızlı koşması gerekmiyor. O yüzden yavaş koşuyor. Ama hızlı koşması gereken bir hayvan, leopara mesela, hız verilmiştir. Çünkü onun yaşaması hıza bağlıdır. Ama inek zaten onun yaşaması hıza bağlı değil yani. O zaten ot yiyen bir hayvandır ve de evcil bir hayvandır. Çok hızlı koşmasına gerek de yoktur. Zaten onu koruyacaktır insanlar vahşi hayvanlardan. Onun kendisini korumasına çok gerek yoktur. Allah yani ne gerekiyorsa israf etmemiş yani Allah Azze ve Celle. Yani tıpkı mesela taksiye tutup da kepçenin özelliğini verirseniz, diyelim kepçe gibi bir şey vermeye, yani öyle bir ilave yapmaya kalkarsanız, yani bu israf olur yani, kepçe görev görmeyecek ki taksi yani. Yani taksi ne zaman kepçe görevi görecek yani, hangi ortamda yani? Yok ki böyle bir şey yani. İsraf olmuş olur. Allah Azze ve Celle de onun gibi insana gerekmeyen özelliği vermemiştir. Ama insana da şu mesajı vermek istemiştir. Sende yok fakat tek tük bazı insanlara, farklı bazı özellikler kazandırmıştır. Ta ki insanlar şunu anlasınlar. Bende yoksa kimse de yok zannetme. Veya böyle bir ilim yok zannetme. Bak farklı insanlarda farklı özellikler var. Farklı varlıklarda, hayvanlarda farklı özellikler var. Demek ki sende yoksa yok demek değil. Gerekmediği için sana verilmedi. Nazar mesela, bir insanın nazarı değiyor, öbür insanın nazarı değmiyor. Demek ki her insanın gözünden çıkan enerji aynı değil. Demek ki özellikle hasit insanlar, onların gözünden çıkan farklı bir enerji var demek ki. Ve çok insan buna şahittir. Nazardan hatta ölenler vardır. Hatta benim abim ufak çocukken nazardan ölmüş. Yani hiçbir şey yokken birdenbire bir kadın geliyor. Böyle daha evvel ahlaksız bir kadınmış. Birisiyle en son evlenmiş, kötü yoldaymış önce. Çocuğu da hiç olmamış. Çok da kıskanç bir kadın. Hiç çocuğu olmadığı için çok kıskanırmış böyle çocukluları. Abim de o zaman daha böyle işte bir yaşında filan. Çok da güzelmiş. Banyo yaptırmış annem. Uyumuş. Saçları sarı sarı, gözleri renkli böyle. Çok da güzel bir çocukmuş. Kadın onu görünce şunun güzelliğine bak demiş. Hemen hastalanmış. Ve hastaneye köydelermiş o zaman. Hastaneye kavuşturamamışlar, hemen ölmüş yani. Hiçbir şey yokken yani. Birdenbire boğazında bir hırıltı ve birkaç saat içinde ölmüş. Hiçbir şey yok yani. Buna benzer bir olay mesela peygamberimize anlatılıyor. Ya Resulallah işte filanın nazarı değdi herhalde demişler. Efendimiz de yani kimden şüpheleniyorsunuz demiş. Filandan demişler. Demiş ki gidin ona söyleyin bir leğenin içinde abdest alsın. O abdestin suyuyla o çocuğu, o nazar değen çocuğu banyo yaptırın. Abdest aldırın ona. Yani o nazarı değen kişinin suyu lazım. Onun nazarı değmiş. Demek ki o abdest alınca o vücuttan, o elden, o yüzden, o enerjinin zıddı bir enerji belki de akıyor suyla birlikte. Onunla banyo yaptırıldığı zaman geçiyor. Yani bunlar garip şeylerdir. Ama zaten dünya garipliklerle dolu değil mi yani? Bunlar neyi gösteriyor? İlim sonsuz yani. İnsan hiçbir şey bilmediğini anlıyor. Böyle garip ilimler duydukça, gördükçe hiçbir şey bilmediğini anlıyor. Allah Azze ve Celle'nin ilmi sonsuz olduğuna göre böylesi olağanüstü şeylerin de olması, Allah'ın ilmini göstermesi açısından önemli ve Allah bunu göstermek istemiş de olabilir. Ayrıca bu gibi ilimler, sihir gibi ilimleri de fitne olsun diye, imtihan. Fitne ne demek? Fitne Arapçada altını eritip, ateşin üzerinde bir potada altını eritip saf altını ortaya çıkartma. İçindeki tozu toprağı ayırma, curufunu ayırma işlemine denir. Yani altını eritirsiniz, içindeki tozu toprağı ayırırsınız ve saf altın ortaya çıkar. İşte buna fitne denir. Yani bu şekilde altın olanla olmayanı ayırıyorsunuz yani. Bu gibi olaylara niye fitne deniyor? Yani hangi insan sağlam, hangisi sağlam değil onu ayırıyor. Çürükle sağlamı ayırıyor. O yüzden fitne denir öyle olaylara da. Yani mesela fitne çıkartma. İşte bu bir fitnedir deriz. Yani bu olayın yüzünden bazı insanların ayağı kayar, imtihanı kaybeder demek isteriz. Ayağı kayar, imtihanı kaybeder. Sağlam olanla sağlam olmayan ayrılır. Bir fitne çıkar dediğimizde aslında kim sağlam, kim değil ortaya çıkar demiş oluyoruz aynı zamanda. Burada melekler, Harut'la Marut adlı melekler, demek ki Allah Azze ve Celle bunları göndermiş, imtihan olsun diye. İnneme nahnu fitne, biz ancak bir imtihanız demişler. Fela tekfur, yani bu işi öğrenme ve kafir olma. Demek ki sihir öğrenirsen kafir olursun yani. O yüzden birçok alim sihirbaz kafirdir der. Sihir öğrenmek küfürdür diyenler de var. Haramdır diyenler de var. Yani yedi büyük günahtan birisi olduğu kesin. Sihir yapmak, sihirle insanlara zarar vermek yedi büyük günahtan birisidir. Tabi bu zamanın sihirbazları medya. Bu zamanın sihirbazları daha çok medya tarzında ortaya çıkıyor. Toplumları bozuyorlar. Toplumları değiştiriyorlar. Toplumları etkiliyorlar. Bu da bir çeşit sihir. Peygamberimiz yanında bir adam çok güzel konuşmuş bir gün. İyi bir hatipmiş. Herkes böyle şok olmuş yani. Adam öyle bir güzel konuşuyor ki herkes etkilenmiş böyle. Peygamberimiz işte o zaman o adamın yaptığı hakkında sihir kelimesini kullanmış. Yani güzel konuşma da bir sihirdir demiş. Yani insanı etkiler manasında. Ama asıl sihir tabii o değil. O mecaz manada. Yani mesela beni büyüledin derler hani. Veya işte öyle bir işte mesela bir kitap okur, çok güzel bir kitap, mesela beni büyüledi der. Veya işte bir insan mesela beni büyüledi der. Yani bu büyüleme veya sihir yapma mecaz manada, gerçek büyü değil tabii bu. Böyle bir şeyler yaparak bir takım maddeleri karıştırmak suretiyle bir takım yani bunun ilmine göre yapılan bir sihir değil, bir büyü değil. O mecaz manada, yani beni büyüledin derler. O mecazdır. Ama bir de gerçeği de var. Mecaz için de yani kullanılıyorsa da bizim konumuz o değil. Süleyman Aleyhisselam dan sonra şeytanlar insanlara vesvese vererek kendilerinin gaybı bildiklerini insanlara zannettiriyorlardı. Bir takım bilgiler çalıyorlardı meleklerin konuşmalarından. O dönemde çok yayılmıştı. Hatta Peygamberimiz peygamber olarak gönderildiği zaman bu şeytanlar meleklerin konuşmalarını dinlemeye alışmış olan en yakın semaya kadar çıkıp oradaki meleklerin konuşmalarına kulak hırsızlığı yapıp bir takım laflar duyup onun üzerine de bir takım şeyler ilave ederek gelip dünyadaki ilişki içinde oldukları insanlara, o sihirbazlara, büyücülere, kahinlere haber verirlerdi. Böylece onlar da onlara dayanarak insanlara haber verirdi. Bunların içinde bir tane doğru varsa 99 tane yalan. Ama o bir tanesi çıktığı zaman insanlar Bu adam gaybı biliyor, bu kahin gaybı biliyor zannederlerdi. Ve onun gaybı bildiğine inanmakla kafir olmuş oluyorlardı. Çünkü kimse gaybı bilemez Allah'tan başka. Şeytanın zaten gayesi de bu. Bir tane doğru, gerisi yalan ama o bir tane doğru sayesinde şeytan onların gaybı, onlara gaybı bildiğini zannettiriyor. Yani şeytanlar gaybı bilir zannediyor artık insanlar. Halbuki bilmiyor. Ve bu şekilde zannetmesi onu kafir yapıyor. Çünkü gaybı bilen Allah'tır. Başka bir varlık gaybı bilemez. Allah bu ilmi kimseye vermemiştir. Ancak bazen peygamberlere veya velilere bir kısmını açabilir. Onun dışında peygamber de bilmez. Yani Allah'ın bildirdiği kadar bilir. Kendiliğinden bilemez. Kimse kendiliğinden bilemez yani. Allah'ın dışında kimse kendiliğinden bilemez. İşte meleklerin bu konuşmalarını hırsızlık yaparak çalan ve getirip bunu insanlara söyleyen bu şeytanlar, maksatları insanlarda böyle bir zan oluşsun. Ve demek ki şeytanlar gaybı biliyor. Zannetsinler. Ve böylece kafir olsunlar. Şeytanın en büyük gayesi bu. İnsanı kafir yapmaya çalışıyor. Bu da bir yöntem. Bu yöntemle de insanı kafir yapıyor. Gaybı bilmediği halde biliyormuş gibi zannettiriyor. Böyle düşünen insan kafir olmuş oluyor. İşte o zaman sihir iyice yaygınlaştı. Allah Azze ve Celle de Babil'e Harut'la Marut adlı iki melek gönderdi. Bu melekler insanlara sihri isteyenlere öğretti ve ona öğretmeden evvel de innema nahnu fitne fele tekfur dediler melekler. Biz imtihan için gönderildik. Bak ona göre öğrenme, kafir olma dediler. Sonra öğrettiler isteyenlere, ısrar edenlere. Allah Azze ve Celle'nin muradı neydi yani? Bu sihir yayıldığı için o dönemde insanlar artık sihirbazların veya kahinlerin gaybı bildiğini zannediyor. Bilmedikleri ortaya çıksın ve bu sihrin bir ilminin olduğunu anlasınlar. Sihirbaz gaybı biliyor zannetmesinler. Bu bir ilim, ilimle yapıyor olduğunu anlasınlar. Meleğin yani gönderilmesinin sebebi bu. Yoksa Allah Azze ve Celle meleği neden göndersin? Melek niye insanlara öğretsin? Yani sihiri niye öğretsin? İşte bunun için onun sihir olduğunu anlamış oluyor insanlar. Yani bu bir ilim, matematik gibi bir şey. Ama matematik görünen bir ilim, bu görünmeyen bir ilim. Böylece anlasınlar ve de o şeytanların ya da o kahinlerin, sihirbazların gaybı bildiğini zannetmesinler. Bunun bir ilim olduğunu anlasınlar. Bunun için yani Allah Azze ve Celle meleklerini gönderdi. Ayrıca da sihir ile mucizenin de farkını anlasınlar. Çünkü sihir başka, o başka. Sihir sonuçta kötü insanların yaptığı bir şeydir. Peygamberler ise mükemmel insanlardır, ahlak sahibi insanlardır. Mucizeyi peygamber gösterir. Ve ben peygamberim der, ondan sonra gösterir. Ve de bir hile yapmaz ve bir takım malzemeler kullanmaz. Sihirbaz bir takım malzemeler kullanır. İnsanın saçını alır, tarağını alır, kanını, mesela bir hayvanın kanını kullanır. Bir takım maddeleri karıştırır. ve bir takım şeyler üzerine okur. Bunun gibi bir takım şeyler yapar. Mucize gösteren peygamberler böyle bir şey yapmıyor ki. Musa Aleyhisselam elindeki tahtayı, odun parçasını, asayı atıyor. Ejderhaya dönüşüyor. Bir kere zaten böyle bir sihirbaz dünyada mevcut değil. Yani sihirbazlar mesela diyelim ki yaptığı sihirle bir enerji meydana getirip diyelim ki adamı hasta ediyor. Olabiliyor. Ya da bir enerji meydana getirip o kişinin huzurunu bozuyor. Onda sıkıntı meydana getiriyor. O sıkıntıyla mesela adam diyelim hanımıyla kavga ediyor. Böylece karı kocanın arası açılıyor. Bu gibi şeyler yapıyor. Ekseriyetle sihirbazların yaptığı şey kötüdür, zarar vericidir ve insanlar sihirbazlardan hep korkarlar. Ama peygamberlerin yaptığı zarar verici değildir ve de insanlar peygamberin mucizesinden korkmazlar. İnsan, yani peygamberin gösterdiği mucize insanı korkutmaz. Ve insanlar peygamberlerinden korkmaz. Onların ahlakı mükemmeldir. Ve gösterdiği mucizeyle kimseye zarar vermez, kimseyi düşman yapmaz, kimseyi öldürmez. Farkları var yani. Ayrıca mesela hangi sihirbazın gösterdiği sihir, mesela bir asanın ejderha olması gibi. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Mesela hangi sihirbazın gösterdiği, yaptığı sihir bir ölüyü diriltmek gibi, körün gözünü açmak gibi. Mesela bu kadar sihirbaz var dünyada. Bir körün gözünü açsınlar, bir ölüyü diriltsinler, bir asayı ejderha yapsınlar. Yani sihirbazın yaptığı ile peygamberin yaptığı, gösterdiği mucizenin farkı çok her yönden. Yani birinde rahmet var, birinde çirkinlik var yani. Sonra birisi olağanüstü bir şey. Çok farklı. Ölüyü diriltmek, körün gözünü açmak, asanın ejderha olması çok farklı bir şey. Sihirbazların büyük bir çoğunluğununki göz boyamadır. Bir şeyler kullanır ya da. Mesela Musa Aleyhisselam'la mücadele eden sihirbazlar ne yapmışlardı? Ellerindeki ip gibi görünen, yani ipin içine civa koymuşlardı. Alttan da gizli bir ateş yakmışlar ya da ısıtmışlar alt tarafından. Diyelim böyle bir yer hazırlamışlar. Alttan da sıcaklık vermişler. Atınca, tabii böyle bir tane iki tane değil, bir sürü sihirbaz vardı. Atınca onun üzerine o ipi, tabii civa ısındığı zaman genleşir ve ipi hareket ettirir. Hatta uzaktan bakıyor nasıl olsa. Ve ip hareket etmeye başlayınca, tabii bir sürü ip var tabii ortalıkta. Hepsi hareket etmeye başlayınca sanki ortalık yılan oldu gibi. Hepsi yılan oldu, yani ipler yılana dönüştü gibi. Bu bir aldatmaydı. Normalde yani ipi yılana dönüştüremezler yani. Bugün de sihirbazlar var. Haydi yapsınlar. Haydi bir ipi gerçekten yılan yapsınlar. Canlı bir hayvana dönüştürsünler. Böyle bir güçleri yok. Bu gibi şeyler, evet bunlara da sihirbaz denir. Hatta Kur'an-ı Kerim de aynı o kelimeyi kullanır yani. Ve ulkiye seheratu secidin. Sehere yani sihirbazlar secdeye kapandılar. Hazreti Musa'nın mucizesini görünce secdeye kapandılar. Bunlara sihirbaz deniyorsa da, ama sihirbazdan sihirbaza fark var. Bunlar iki göz boyama şeklinde yapılan bir sihir. İnsanları etkileme. Tıpkı Peygamberimizin biraz evvel o güzel konuşan adam hakkında, yani sihir yaptığı gibi ifade kullanması gibi yani. Bunlar mecaz veya göz boyama şeklinde olabiliyor. Ama bir de gerçekten de bir takım maddeleri kullanarak, o insanın bir saçını alarak, bir kullandığı bir malzemeyi alarak, bir takım maddelerle karıştırarak, bazı şartları yerine getirerek uzaktan uzağa etkileme, ondan bir enerjinin çıkmasını sağlama. Bu gayet mümkün bir şey. Mesela bugün polis mesela bazı suçluları nasıl tespit ediyor? Çok böyle ince bir yani ince deliller, çok küçük böyle insanın gözünün tespit edemediği bir takım delilleri bir takım cihazlarla tespit edip ondan yola çıkarak suçluyu tespit ediyor. Parmak izinden tutun da başka bir takım şeylere kadar yani DNA testlerine varana kadar çok böyle geçmişte bilinmeyen çok ince şeylerle tespit edebiliyor. Bu zamanda yani böyle bir yolla bir insanı etkilemenin mümkün olduğunu anlamak çok daha kolaylaşmıştır. Radyasyon diye bir şeyin varlığı biliniyor. Manyetik alan diye bir şey biliniyor. Gözle görülmeyen ışınların varlığı biliniyor. Kumandanın ışığını görüyor mu gözünüz? Lambanın ışığını görüyorsun, kumandanın ışığını görmüyorsun. Ama var, düğmeye bastığın zaman bir ışık çıkıyor, gidiyor televizyona. Bugün yani bu gibi enerji kaynaklarının olduğu artık biliniyor yani. Onun için belki geçmiş alimler bazıları yani sihrin aslı yoktur, tamamı uydurmadır, göz boyamadan ibarettir deseler de göz boyama şeklinde olanlara da sihir deniyor ama gerçeği de var ama. Onlar göz boyama. Yani bir torbanın içinden kuş çıkartıyor falan filan. Bunlar göz boyamadır. Aslında kuş yanında duruyor bir yere saklamış. Yani onları demiyoruz. Yani onları göz boyama evet. Bu aslında gerçek bir sihirbaz falan değil o. O göz boyayan bir insan el çabukluğuyla. Onu defalarca yapa yapa yapa yapa artık eli çabuklaşmış. Gizlemeyi öğrenmiş ve bu zamanın sihirbazların çoğu böyle. Ve ekseriyetle bu gibi şeyler yapanlar, böyle göz boyama şeklinde sihir yapanlar, mutlaka bir perde kullanır, bir örtü kullanır, ya böyle bir duman filan yapar, dumanın veya buharın arkasında yaptığı şeyi yapar. Öyle değil mi? Ya böyle bir duman çıkartırlar orada, o sırada yapar. Ya bir kutunun içine girer mesela, sandığın içine girer kendisi. Sandığın içinde işte kendisini ikiye bölüyorlarmış gibi. Mesela eline birisi alır testereyi, sandığı güya kesiyor gibi yapar. O da sanki ikiye bölünmüş gibi filan. Halbuki yok böyle bir şey. Peki neden sandığın içinde yapıyor? Şurada gözümüz önünde yapsın. Hayır öyle yapmaz. Sandığın içine girer. Mesela torbanın içinden kuş çıkartır. Gözümüz önünde çıkar kuşun. Torbanın içinden niye çıkarıyorsun yani? Yani şöyle yap mesela kuş olsun. Bunlar göz boyama. Aslında kuş falan yaptığı yok. Ama sihir sadece bu değil yani. Bu bir yöntemi. Bu aldatma olan sihir. Ama peygamberimize de sihir yapıldı. Gerçek sihir yani. Mesela Buhari'de geçiyor yani bazı sahih hadislerde ifade edilmiştir. Peygamberimize sihrin yapıldığı bilinmektedir. Nasıl bir sihir yapılmıştı? Peygamberimiz çok rahatsız olmaya başlamıştı, sıkıntı duyuyordu. Böyle hayal görüyor gibi oluyordu. Ve bir gün uykudayken iki meleği rüyasında gördü. Allah Azze ve Celle iki melek gönderdi. Ve bir melek diğerine sordu. Birisi baş ucunda, birisi ayak ucunda oturdu. Biri diğerine bu adama ne olmuş dedi. Diğeri de buna sihir yapılmış dedi. Nerede sihir dedi diğer melek. Filan kuyunun içerisinde. Peygamberimiz uyandı. O kuyuya sahabeden birini indirdiler. Ve hakikaten de içinde sihir buldular. Bir rivayette düğüm atılmış bir ip. 11 düğüm. Bir rivayette de insan şekli verilmiş bir şey ve üzerinde 11 tane iğne. Felak ve Nas sureleri bunun üzerinde nazil olduğu rivayet edilmiştir. 11 ayettir toplamı. Ve onları okuyarak Peygamberimiz her bir düğümü çözdü ya da her bir iğneyi çıkardı ve rahatladı, kurtuldu. Bu göz boyama falan değil. Bu uzaktan etkileme. Demek ki öyle bir şekilde yapılabiliyor ve ondan bir enerji çıkıyor. Ve gidip onu etkiliyor. Kimin saçıysa mesela, o saç sahibini buluyor, etkiliyor. O saçın DNA'sını. Yani o saçta hangi DNA varsa, hangi özellik varsa ya da manevi bir özellik. O saç kimde varsa insanların içerisinde, onu gidiyor, buluyor. O yüzden mesela böyle sihir yapanlar onun saçını ister. Kullandığı bir eşyayı ister. Böylece ona gitsin diyor yaptığı sihir. Yani bu zamanda aslında bunu anlamak çok zor değil. Mesela diyelim ki sizin arabanızın kumandası bizim arabayı açmaz. Şifresi var. Anahtar gibi. Her anahtar kendi kapısını açar. Onun gibi bu yani kumandanın bu kumandaya bastığınız zaman mesela bu televizyona kumanda ediyor, diğer televizyona kumanda etmiyor. Onun gibi. İşte o yapılan sihirin kimi tesir altına alması isteniliyorsa onun bir şeyini istiyor sihirbaz. Onu tesir altına almak için. Onun şifresi var yani saçımızda bizim şifremiz var aynı zamanda. Bu şekilde demek ki peygamberimize de böyle bir sihir yapıldı. Ama bunu inkar edenler hadisi inkar etmiş oluyorlar. Hadis sahih. Muhaddis olmayanların da muhaddislerin kabul ettiği bir hadisi inkar etmeye hakkı yoktur. Muhaddisler kabul etmişse, muhaddis olmayanlara düşen şey kabul etmektir. Muhaddis olmayanlar hadis hakkında hangi yetkiyle konuşuyorlar? Hadis, sahih hadis kitaplarında mevcut ve diyorlar ki efendim sihir varsa, Peygamberimiz sihirlendi dersek, o zaman kafirler demez mi? Bakın sizin peygamberiniz demek ki bir mecnun, sihirlenmiş bir insan. İşte bu Kur'an'ı da böyle ortaya koymuş. Hayır, peygamberimizin o sihirlendiği dönemde bir ayeti yanlış okuduğu görülmemiştir. Rahatsız olmuştur, bedeni rahatsız olmuştur. Belki hayal görüyor gibi bazı haller olmuştur, bayılmıştır filan böyle halleri olmuştur. Ama hiçbir zaman haktan başka bir şey söylememiştir o dönemde bile. O döneminde bir ayeti şaşırmamıştır. Peygamberimiz hastalanmıyor mu? Başka zamanlarda hastalanıyor. Mikrop tesir etmiyor mu? Ediyor. Sihir de tesir edebilir. Önemli olan onun aklını, kalbini bozamıyor. Kafirlerin iddiası neydi? Sen bu Kur'an'ı kendin yazıyorsun ya da işte bizi bununla büyülüyorsun, sihirbazlık yapıyorsun gibi. Onların iddiası o. Sen bir sihirbazsın. Halbuki bu rivayette ise peygamberimize sihir yapıldığı söyleniyor. Yani sihirbazlık değil. Kendine sihir yapıldığı söylenmektedir. Sihirbazlık yaptığı söylenmiyor ki hadisi inkar edesiniz. Peygambere sihir yapmışlar. Ve de aklına tesir edememişler. Ayetleri, hakikatleri konuşurken bir tesir olmamış. Ya, o sihrin tesiri yok. Ama bazı, yani vücudunda bazı haller, sıkıntılar hissetmiş. Bu da bir mikrobun hastalandırmasından farklı değildir. Mikrop da böyle peygambere tesir edebilir. Akrep de peygambere sokabilir ve soktu da. Bir karınca da peygambere ısırabilir. Yani bunlar nasıl ki oluyorsa, aynı şekilde peygamberimize sihir de olabilir. Bedenini etkiler. Vahye bir tesir olmaz. Konuşmasında hakkı söylemesine engel olamaz. Önemli olan budur. Yoksa o da bizim gibi bir insandır. Bir takım şeylerin tesiri altında kalabilir. Ettendir, kemiktendir. Bu yönüyle bizim gibi bir beşerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim de bu manada de ki ene beşer mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Farkım ne? Yuha iley. Bana vahiy geliyor. Yani size ok değdiği zaman nasıl ki ölürseniz ben de ölebilirim. Sizi mikrop hasta ettiği gibi beni de hasta edebilir. Bunun gibi yani konularda, gaybı bilmeme konusunda, ilah olmama konusunda ben de sizin gibiyim, ben de ilah değilim. De. Benim farkım, bana vahiy geliyor. Şimdi peygamberimizin yani bir insan yönü var yani. Sihir onun insani yönüne tesir ediyor. Peygamberi yönüne değil yani. Kafirlerin iddiası ise peygamberlik konusundaydı. Yani sen bu kitabı işte sihir yapıyorsun, bizi etkiliyorsun filan diyorlardı. Ya da sihirlenmişsin filan gibi laflar ediyorlardı. Sen bunu onunla söylüyorsun. Sen cinlenmişsin, mecnunsun. Cinler sana söylüyor, sen de söylüyorsun filan. İddiaları oydu. Onlar Kur'an hakkında böyle konuşuyorlardı. Halbuki bu rivayetteki sihirlenme olayı bedeninin rahatsız olması olayıdır. Bunu inkar etmeyi gerektiren bir şey yok. Ve hadis alimlerinin sahih dediği bir hadisi böyle basit bir mantıkla inkar edemeyiz. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin melekleri göndererek sihri öğretmesinin sebebi bu. Yani sihirle mucizenin farkını anlasınlar, karıştırmasınlar, peygamberlerin gösterdiğinin mucize olduğunu anlasınlar ve sihir öğrenme konusunda da ısrarlı olmasınlar. Bu da bir imtihan. Sihri öğrenmeye de çalışmasınlar. Bu imtihanı da kazansınlar. Allah istediği gibi imtihan eder. Kimini zenginlikle, kimini fakirlikle, kimini böyle bir sihirbazla tanıştırarak sihir öğrenme arzusuyla. Halbuki öğrenmemesi lazım. Ve bu işler kötü işlerdir. %99 sihir öğrenenler kötülük yapmak için öğrenir. Başkalarına sihir yapmak için öğrenirler. Ama Allah da izin vermedikçe asla da tesir edemez. Dolayısıyla sihirden değil Allah'tan korkmak lazımdır. Deyip biraz bir 5-10 dakika ara verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuya hükümler yönünden yaklaşacağız. Elhamdülillah Rabbil Alemin.